Ayrım 2.
Yahve, Yehova, önceleri sadece İsrailoğullarından yana çıkan bir kabile tanrısıydı. Fakat başka tanrıların bulunduğu da yadsınamamıştı. Onlara da genel olarak tapılınırdı. İlk buyruk, "Benden başka tanrın olmayacak" dediğinden, tutsaklık döneminden az önce geçen bir zamanda yenilik sayılan bir şey söylemekteydi. İlk peygamberleri ilişkin değişik metinlerde bu konu açıklanmıştır. Putperest tanrılarına tapınmanın günah olduğunu ilk kez ileri süren bu peygamberlerdir. O sırada yapılan sürekli savaşlarda başarı kazanmak için onlar, Yehova'nın desteğini kazanmanın şart olduğunu söylüyorlardı. Başka tanrılar da onursal bir yere sahip olursa, Yehova kayrasını, lütfunu esirgerdi. Özellikle Jeremia ve Ezekiel, tek din dışındaki bütün dinlerin batıl olduğu ve Tanrı'nın putperestliği cezalandıracağı düşüncesini bulmuş görünüyor. Jeremia ile Ezekiel'den aktarmalar yapmak, onların öğretilerini ve karşı durdukları putperest uygulamaların yaygınlığını açıklamaya yetecektir. Judaca kentlerinde ve Kudüs sokaklarında onların neler yaptıklarını görmüyor musun? Çocuklar odun topluyor, babalar ateş yakıyor, kadınlar hamur yoğuruyor. Hep göklerin kraliçesine, İstara, hamur işleri yapmak ve başka tanrılara içki sunmak için. Kızdırabilirler beni. Jeremia 7:17-18. Tanrı kızıyor bu işe. Ve onlar oğullarını, kızlarını ateşe vermek için Tophet tepelerini kurdular. Bunu yapmamalarını buyurdum onlara. Bana hoş gelmiyordu bu işler. Aynı yer 7:31. Tope, Hinnom Vadisi'nde eski Fenike tanrısı Moleke adanan insanların özellikle çocukların yakılması için yapılmış yüksek yer demektir. Yahudilerin putperestliği. Jeremia'da çok ilginç bir bölüm var. Orada Jeremia, Mısır'daki Yahudileri putperestlikleri dolayısıyla kınıyor. Kendisi de onlar arasında yaşamış bir süre. Mısır'daki Yahudi sığınganlığına, mültecilere, Yehova'nın kadınları başka tanrılara tütsü yaktığı için onları mahvedeceğini söylüyor. Şöyle yanıt verir sığınganlar. Ağzımızdan ne çıkarsa onu kesinlikle yapacağız. Gökler kraliçesine tütsü yakacağız, içki sunacağız. Babalarımızın, krallarımızın ve soylularımızın Judea kentlerinde ve Kudüs sokaklarında daha önce yaptığı gibi. O zamanlar yiyeceğimiz boldu, hepimiz iyiydik ve hiçbir kötülük de görmedik. Fakat Jeremia, Yehova'nın bu puta tapıcı eylemleri gördüğü ve Yahudilerin başına gelen kötülüklere de kendilerinin neden olduğunu anlatır. Bakın, büyük adıma yemin ettim. Adım, Mısır ülkesindeki herhangi bir Judealının ağzında dolaşmayacak. Onlara kötü gözle bakacağım. Mısır'daki bütün Judealılar sonları gelene değin kılıç ve açlıkla tükenecekler. Jeremia 18:2 son. Ezekiel de aynı biçimde Yahudilerin putperestçe davranışları karşısında şaşırmıştı. Tanrı kendini gösterdiği bir anda Ezekiel'e Mescid-ül Aksa'nın kuzey kapısında Tammuz, Babil tanrısı için ağlayan kadınları, daha kötüsü Mescid-ül Aksa'nın kapısında güneşe tapınan 25 kişiyi işaret ederek şunları söyler. Kızgınlığımı göstereceğim bu durumda, gözlerim esirgemeyecek, acımayacağım da. Onlar kulaklarıma alabildiğince bağırsalar da duymayacağım. Ezekiel 8:2 son. Tek Tanrı düşüncesi. Biri dışında bütün dinlerin batıl olduğu ve Tanrı'nın putperestliği cezalandırdığı düşüncesi görünüşe bakılırsa bu peygamberlerce ortaya atılmıştır. Peygamberler bütünüyle koyu milliyetçiydi ve Tanrı'nın Yahudi olmayanı cezalandıracağı günü gözlüyorlardı. Tutsaklık, peygamberlerin putperestliği kötülemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar sayıldı. Eğer Yehova kadir-i mutlaksa ve Yahudiler seçkin halksa, onların çektikleri eziyet sadece kötülükleriyle açıklanabilir kuramsal olarak. Yahudilerin psikolojisi, patriarkal, düzeltme, islah ve ceza ile arınacakları düşüncesine dayanır. Bu inanç ürünü olarak bağımsız oldukları zamana bakıldıkça sürgünde bağnaz bir ulusçuluğa kapılmıştır Yahudiler. Geride kalan ve Babil'e sürgün edilmeyen Yahudiler de aynı ölçüde bir gelişimden geçmişlerdir. Ezra ve Nehemia Kudüs'e geri geldiğinde karmaşık evliliklerin yaygın duruma geldiğini görerek dehşete düşmüş, bu tür bütün evlilikleri iptal etmişlerdi. Ezra 9-10 Yahudiler öbür antik uluslardan inatçı, ulusal onurlarıyla ayrılmışlardır. Bütün öbür uluslar yenilgiye uğrayınca dıştan olduğunca içten de baş eğmişlerdir. Kendi üstünlüklerine olan inancı ve başlarına gelen yıkımların Tanrı'nın kızgınlığından doğduğu kanısını sürdüren tek ulus Yahudiler olmuştur. Onlara göre inanç ve tapınmalarında lekesizliği, saltlığı koruyamamış olmaları yol açmıştı tanrısal kızgınlığa. Kurban dini. Eski ahdin çoğunlukla tutsaklık döneminden sonra derlenmiş yapıtları yanlış bir izlenim uyandırmaktadır. Çünkü onlar peygamberlerin karşı çıktığı putperest uygulamalarının eski takvadan ayrılmak olduğunu telkin eder. Oysa eski takva diye bir şey hiç var olmamıştır. Tarihsel gözle okunmadığında İncil'in tanıttığından çok daha büyük ölçüde birer yenilikçiydi peygamberler. Daha sonra Yahudi dininin karakteri olan kimi şeyler kısmen eski kaynaklardan da olsa daha çok tutsaklık sırasında doğmuştur. Mescid-ül Aksa'nın yıkımı dolayısıyla Yahudi dini kurban dini olmaktan çıkmaya başlamıştır. Kurbanlar sadece Mescid-ül Aksa'da sunulurdu çünkü. Eski metinlerden arda kalan yazıların okunması sinagogların kurulmasına yol açtı. Yevm-üs-Sebt'in cumartesi günü önemi üzerinde ilk kez o sırada durulmuştu. Sünnet de Yahudiliğin belirtisi olmuştu. Gördüğümüz gibi yabancılarla evlenmek sürgün sırasında yasaklanmıştı. Bir ayrıcalığa doğru gidişin her biçimi gelişmekteydi. Ben sizi öbür halklardan ayıran efendiniz Tanrınızım. Leviller 20-24 Ben efendiniz Tanrınız kutsal olduğumdan siz de kutsal olacaksınız. Leviller 19-2 O ulusal birliği korumanın belli başlı kaynaklarından biri olan yasa da bu dönemin ürünüdür. İsaya kitabı olarak sahip olduklarımızdan biri sürgünden önce, biri de sonra yaşamış iki ayrı peygamberin ürünüdür. İncil'i inceleyenlerce 2. İsaya adı verilen ikinci peygamber, peygamberlerden en dikkate değer olanıdır. Tanrı'nın benden başka Tanrı yoktur dediğini ilk anlatan odur. 2. İsaya belki Pers etkisiyle ölümden sonra yeniden dirilişe inanmıştır. Onun Mesih hakkındaki kehanetleri daha sonra peygamberlerin İsa'nın geleceğini önceden gördüğünü kanıtlamak için kullanılan belli başlı Ahd-i Atik metinleri durumuna gelmiştir. Putperestler ve Yahudilerle ilgili Hristiyan kanıtlarında 2. İsaya metinleri çok önemli rol oynamıştı. Bu nedenle onların en önemlilerini buraya almak istiyorum. Bütün uluslar en sonunda iddia etmek zorundadır. Onlar kılıçlarını sapanlara, mızraklarını oraklara çevirecek. Hiçbir ulus başka bir ulusa kılıç çekmeyecek. Savaş nedir bilmeyecek. İsaya 2-4 Bak bir bakire gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve onun adını İmanuel koyacak. İsaya 7-14 Bu metin konusunda Yahudilerle Hristiyanlar arasında anlaşmazlık vardır. Yahudiler doğru çevirinin genç bir kadın gebe kalacak biçiminde olduğunu, Hristiyanlarsa Yahudilerin yalan söylediğini ileri sürmüşlerdir. Karanlıkta yürüyenler büyük bir ışık gördüler. Ölümün gölgeli ülkesinde oturanlar onlara ışık tutmuştu. Bir çocuk doğdu bizim için. Bir oğlan verildi bize. Yönetim onun omuzları üstünde olacak. Ona olağanüstü, danışman, güçlü Tanrı, ebedi baba, barış prensi adı verilecek. İsaya 9-2-6 Bu parçaların en peygamberce olanı, yabancı olmayan metinler içeren 53. bölümdür. O, küçümsenmiş ve reddedilmiş bir insandı. Üzüntü doludur, ıstırapla yoldaştır. Bizim üzüntülerimize ıstıraplarımızı yüklenmiştir. Fakat aşırı davranışlarımız karşısında yaralanmış, hakça olmayan işlerimizle incinmiştir. Erincimizin, huzurumuzun sağlanması ona düşmüştür. Onun devasıyla tedavi edilmişizdir. O, zulüm görmüş, eziyet görmüş, yine de ağzını açmamıştır. Bir kuzu gibi kesime gönderilmiş, bir koyun gibi kendisini boğazlayanlar karşısında dilsiz kalmıştı. Son kurtuluşa Yahudi olmayanların da katılma nedeni açıktır. Ve Yahudi olmayanlar da senin ışığına gelecek. Krallar senin doğuşundaki parlaklığa yaklaşacak. İsaya 63 Ahlak Dünyası Ezra ve Nehemiah'tan sonra Yahudiler tarih sahnesinden bir süre çekilmişler. Yahudi devleti bir teokrasi olarak yaşamıştır. Fakat bu devletin toprakları çok küçüktü. E. Bevan'ın Yüksek Rahipler döneminde Kudüs adlı yapıtının 21. sayfasında belirttiğine göre Kudüs çevresinde 10-15 mil kadardı bu topraklar. Aleksandros'tan sonra Yahudi ülkesinin toprakları Ptolemaios'larla Seleikoslar arasında anlaşmazlık konusu oldu. Yine de anlaşmazlık Yahudi topraklarında bir savaşa pek yol açmadı ve onlara uzun süre dinlerini uygulama olanağı verdi. Yahudilerin ahlaksal ilkeleri o sıralar aşağı yukarı M.Ö. 200, Süleyman yönünden yazıldığı ileri sürülen Vaaz adlı yapıtta ortaya atılmıştır. Son zamanlara kadar bu yapıtın yalnız Grekçesi bilinmekteydi. Onun Apokripos'a alınmamasının nedeni budur. Apokripos gizli anlamındadır. Septuaginta'nın 70'liğin ilk 14 yapıtını oluşturur. İbranicesi bulunmayan bu yapıtlar Cudahçılıkta yani Yahudilikte kabul edilmez. Protestanlar onu Hristiyan şeriatine uygun saymaz. Apokriposların 11 kitabı Roma Katoliklerince bütünüyle doğru sayılır. Fakat daha sonra Eklestes'in İbranca yazması bulundu. Elimizde bulunan ve Grekçeden yapılan çevirisiyle bu yazma arasında ayrımlar vardır. Eklestias'te öğretilen ahlak çok dünyasaldır. Komşular arasında iyi tanınma çok övülmüştür. Doğruluk, Yehova'yı kendi yanınızda görmek yararlı olduğundan en iyi politikadır. Sadaka verilmesi öğütlenir. Graikos etkisinin tek işareti tıbbın övülmesidir. Kölelere müşfik davranmalıdır. Saman, değnek ve yük eşek içindir. Ekmek, öğüt ve çalışmaysa hizmetçi için. Köleyi yapabileceği işe sevk et, itaat etmezse zincire vur. 23-24-28. Aynı zamanda onun için para ödendiğini ve köle kaçarsa para yitireceğini anımsa. Bu anımsama kazançlı sertliğin sınırını belirtir. Aynı yer 30-31. O dönemde kızlar büyük endişe kaynağı oluşturmaktaydı. Anlaşıldığına göre fazla ahlaksızdılar. 52-9-11. İsrail peygamberinin kadınlar hakkındaki düşüncesi iyi değildir. Giysilerden güve gelir, kadınlardansa kötülük. Aynı yer 13. Çocuklarınızla sevinip hoşça zaman geçirmeniz doğru değildir. En doğrusu onlara daha genç yaşlardan baş eğdirmektir. 7-23-24. Bununla birlikte Eklestiastes, erdemli iş adamının ahlakını yaşlı Katon'un anlattığı gibi sıkıcı bir hava içinde aktarır. Bu rahat, kendi kendini haklı görme durumuna Seleikos kralı 4. Antiochos sert bir biçimde son vermiştir. Antiochos, bütün dominyonlarını Helenleştirmeye karar vermişti. M.Ö. 175'te Kudüs'te bir jimnasyum kurup, Jason adlı Helenleşmiş bir Yahudinin yardımıyla gençlere Grek şapkaları taşıyıp atletizmle uğraşmayı öğretmişti. Antiochos, Jason'ı başrahip yapmıştı. O sırada dinsel aristokrasi bozuldu ve Grek uygarlığının çekim alanına girdi. Fakat bu aristokrasiye, Kahasitler kutsal anlamına gelir, partisi şiddetle karşı koymuştu. Kahasitler partisi köylüler arasında kuvvetliydi. Osterley ve Robinson'ın yazdığı İsrail Tarihi adlı kitabın ikinci cildine bakınız, sayfa 323. Fariseeler de onlardan gelmiştir. M.Ö. 170'te Antiochos, Mısır'la savaşa giriştiğinde Yahudiler başkaldırdılar. Bunun üzerine Antiochos, Mescid-ül Aksa'dan kutsal kapları alıp onlara Tanrı'nın resmini yaptırıp Yehova'yı Zeus'la özdeş tutmuş, başka her yerde başarıya ulaşan bir yola başvurmuş oldu. Yahudi dinini ortadan kaldırmak istediğinden sünnet adetine ve yiyecekle ilgili yasaların uygulanmasına son vermek istedi. Yahudiler Kudüs dışında büyük bir inatla dayattı. Makabeoslar kitabı. Bu çağın tarihi ilk Makabeoslar kitabında anlatılır. Birinci konu, Antiochos uyruklarının nasıl tek bir halk olduğunu, kralın eski kültleri silmek için nasıl buyruk çıkardığını, bütün putperestlerin ve İsraillilerden çoğunun bu buyruğa nasıl baş eğdiğini anlatır. Kral onların Yevm-ü Sebt törenini kutsal dışı saymalarını, domuz kurban etmelerini ve çocuklarını sünnetsiz bırakmalarını buyurmuştur. Buyruğa uymayanlar ölüme katlanmak zorundaydı. Buna karşın çok kişi direndi. Çocuklarını sünnet ettiren kimi kadınları ölüme gönderdiler. Çocukları astılar, sünnetçilerin evlerini basıp onları doğradılar. Ne olursa olsun İsrail'de pek çok kişi temiz olmayan bir şeyi yememek konusunda direndi. Etlerle kirlenmekten ve kutsal ahdi bozmaktansa ölmeyi yeğlediler ve öldüler. 1. Makabeoslar 60-63. Ölümsüzlük öğretisine geniş ölçüde bu sıralar inanmıştır Yahudiler. Erdem'in yeryüzünde ödül alacağı düşündürdü önceleri. Fakat en erdemlinin başına gelenler durumun böyle olmadığını ortaya koydu. Tanrısal adaleti kurtarmak için daha sonraki bir ödül ve cezaya inanmak gerekli oldu. Bu öğreti Yahudiler arasında evrensel olarak kabul edilmiş değildi. İsa'nın yaşadığı sıralar onu hayırlayan, reddeden Seduceler küçük bir topluluk oluşturuyordu. Daha sonra bütün Yahudiler ölümsüzlüğe inandılar. Antiyokos'a karşı ayaklanma Judas Makabeos eliyle yönetilmişti. Makabeos M.Ö. 164 yılında Kudüs'ü yeniden ele geçirip amansız bir saldırıya girişti. Kimi kez bütün erkekleri öldürdü, kimi kez de onları zorla sünnet etti. Kardeşi Jonathan'ı yüksek rahip olarak atamış ve onun Kudüs'ü işgal etmesine izin vermiş. Yafa, İncil'de Yapo ve Akra'yı ele geçirerek Samarya'yı, Orta Filistin, fethetmiş. Roma ile müzakereye girişerek tam bir özerklik sağlamıştır. Ailesi Herodes, Roma dönemindeki Yahudi yöneticilerinden. Bu addaki ilk yönetici M.Ö. 37 yılında ortaya çıkmıştır. Zamanına kadar yüksek haham olarak çalışmış ve Hasmoneos olarak tanınmıştı. Yahudiler, zulüm ve eziyete daha çok bizim için önemli olmayan sünnet öyküsü ve domuz eti yemenin kötülüğü konusunda direnmiştir. Antiyokos dönemindeki eziyetler, Yahudi ahdleri için çok önemli bir dönem oluşturuyordu. Tutsaklıktan sonra Yahudi olmayanlar arasında dağılan Yahudilerle Judaca Yahudileri gittikçe helenleşmeye koyulmuştu. Judaya Yahudilerinin sayısı azdı. Aralarında güçlü ve varsıl kişiler Grek yeniliklerine baş eğmeye eğilimliydiler. Kihasitlerin kahramanca direncine karşın Yahudi dini kolayca ortadan kalkabilirdi. Eğer böyle bir şey olsaydı ne Hristiyanlık ne de İslamlık bugünkü biçimiyle var olabilirdi. 4. Makabeosların 4. kitabına yazdığı ön sözde Tazant şöyle diyor. Sundurmacılık ve Yahudilik. Çudahçılık bir din olarak Antiyokos döneminde mahvolsaydı, Hristiyanlığın kaynağı ortadan kalkacaktı. Çudahçılığı, Yahudiliği kurtaran Makabeos şehitlerinin kanı en sonunda kilisenin tohumunu biçimlemiştir. Böylece yalnız Hristiyanlık değil, İslamlık da tek tanrıcılığı Yahudi kaynağından türetmiştir. Dünya bugün doğuda ve batıda tek tanrıcılığın varlığını Makabeoslara borçludur denebilir. Ahdi Atik'in Apokripos ve Pseudepik Rapos kitaplarının İngilizcesi R.H. Charles, cilt 2, sayfa 659. Makabeosların kendileri bununla birlikte sonraki Yahudilerce beğenilmemiştir. Çünkü onların yakınları başarıları ardından dünyasal ve zamana uygun bir politika izlemeye başlamışlardı. Hayranlık şehitlere karşı duyulmaktaydı. Belkilikle muhtemel Aleksandria'da yazılmış olan 4. Makabeos kitabı başka ilginç noktalarla birlikte bu noktayı da açıklar. Adına karşın yapıtın hiçbir yerinde Makabeoslardan söz edilmez. İşkence edildikten sonra yakılan yaşlı bir adamla 7 erkek kardeşinin şaşılacak sebatı anlatılır orada. Yakılma sırasında hazır bulunan anneleri çocuklarına sabretmelerini öğütlemiştir. Kral önce tatlılıkla kardeşleri kendi yanına çekmeye çalışmış, onlara eğer domuz eti yerlerse kendilerini koruyacağını ve başarılı birer meslek sağlayacağını vaat etmiş, kardeşler öneriyi hayırlayınca, reddedince işkence aletlerini göstermiş. Onlar yine sarsılmamış, krala ölümünden sonra sonsuz işkence çekeceğini, kendilerinin ise sonsuz mutluluk içinde yaşayacağını söylemiş. Kardeşler yine de annelerinin huzurunda teker teker domuz eti yemeye zorlanmış. yine hayırlayınca reddedince işkenceye tabi tutulup öldürülmüş. Kral askerlerine dönmüş ve onların böyle bir cesaret örneğinden yararlanabileceklerini söylemiş. Öykü doğallıkla efsane yüklü. Ancak eziyetin şiddetli olduğu, ona kahramanca dayanıldığı ve konunun sünnet ve domuz eti yemek olduğu tarihsel açıdan doğru. Yapıt bir başka açıdan da ilginç. Yazar, koyu bir Yahudi ise de stoacı, sundurmacı dili kullanıyor. Yahudilerin sundurmacı ilkelere uygun bir yaşayış biçimine sahip bulunduğunu kanıtlamaya çabalıyor. En yüksek aşamada felsefi olan ve benim tartışmaya önerdiğim sorun, esinlenmiş usun, aklın, tutkulara egemen olup olmadığı sorunudur. Sorunun felsefe yanına ciddi dikkatinizi rica ederim. Yahudileri bir arada tutan, Aleksandriyalı Yahudiler felsefede Greklerden bir şey öğrenmek istiyorlardı. Ancak olağanüstü bir direnmeyle yasaya, özellikle sünnete, yevm-üs-sebde uymaya, domuz etinden ve temiz olmayan etlerden kaçınmaya yönelmişlerdi. Nehemiah zamanından İsa'dan sonra 70'te Kudüs'ün düşüşüne değin onların yasaya yükledikleri önem artmıştır. Yahudiler artık söyleyecek yeni bir şeyleri olan peygamberlere katlanamıyorlardı. Aralarında peygamber biçiminde yazmak zorunluluğunu duyanlar, Daniel ya da Süleyman'ın ya da hayırlanamaz, reddedilmez eski bir sorumlunun yazdığı bir yapıt bulduklarını ileri sürdü. Törensel özellikleri Yahudileri bir ulus halinde bir arada tutmuştu. Yasa üzerinde vurguyla durmak, özgünlüğü gittikçe ortadan kaldırdı ve Yahudileri tutucu duruma getirdi. Bu sertlik, Sanctus Paulus'un yasa egemenliğine başkaldırısını çok dikkate değer bir kılığa sokar. Hanok kitabı. Ahd-i Cedid, bütünüyle yeni bir başlangıç değildir. İsa'nın doğumundan önceki Yahudi edebiyatını bilmeyenler, onu yeni bir başlangıç gibi görebilirler. Ahd-i Cedid'de peygamberce çaba hiç de ölmüş değildi. Ancak bir etki çevresi yaratabilmek için başka adlar kullanma yöntemi benimsemek gerekmişti. Hanok, Enok, bu bakımdan büyük ölçüde ilgi çekici. Bu kitabın metni için Charles'ın da adı geçen yapıtına bakınız. Apokripos ve Poseidopikrapos'un İngilizcesine yazılan girişte değerlidir. Hanok kitabı, Makabeoslar zamanından az önce, M.Ö. 64 yılına değin uzayan bir zaman aralığında yaşayan, değişik yazarlarca yazıldığı için ortak bir yapıt. Büyük bir bölümünde Haham Hanok'un, Enok'un, vahiysel görülerini anlatan kitap, Hristiyanlığa dönmüş Judacılık, Yahudi dini noktasından önemli. Ahd-i Cedid yazarlarına da yabancı değil.